Radyo Doktoru. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Bugün saat, şu an Türkiye'nin saatleri 14.06'yı gösteriyor. Ve 23 Şubat Perşembe gününde Radyo Doktoru ile yine hayatınıza radyodan dokunmak için geldik. Çok keyifli, çok güzel bir gün olsun. Yine birbirinden önemli konularımız ve konuklarımız var. Hepinizi yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz konularımız var. Yine bir şeyleri hayatımıza değiştirmek istiyoruz. Belki yanlış bildiğimiz doğruları düzeltmek istiyoruz. Bunun için buradayız. Ve biz bugün çok önemli konular konuşacağız dedik. Gerçekten önemli konular. Başlamadan önce bize nasıl ulaşacağınızı hemen hatırlatayım. Neler yapacağız acaba bugün? Çift 0-90-312-463-34-19 ya da 463-34-21 numaralı telefonlardan elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden ya da Facebook, Twitter, Instagram, sosyal medyadan Radyo Doktoru adıyla bize ulaşabilirsiniz. Ve biz hemen o zaman başlayalım programımıza. Bu arada bugün sevgili doktorumuz Ebru Cengiz yanımızda yok. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Küçük bir operasyon geçirdi. O yüzden bugün burada değil. Selamlarımızı iletelim sevgili doktorumuza. Ve biz diğer bir doktorumuzla programımıza başlayalım. Bugün doktor, doçent doktor Funda Uysaltan canlı yayın konuğumuz olacak şu an yanımızda. Ve ona baş ağrısıyla ilgili, ağrılarla ilgili bazı sorular soracağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nöroloji uzmanı, onu da söylemeyi unutmayalım.
Evet, evet Özgür. Ben nöroloji uzmanıyım. Hoş bulduk.
Hoş geldiniz. Şimdi baş ağrısı hayatımızın en büyük problemlerinden aslında. Evet. Evet. Hatta bizim de bütün dünyanın, bütün insanlığın en büyük sıkıntılarından birisi. Hayatta herhalde baş ağrısı çekmemiş birini bulmak zor.
Yok gibi.
Herkes mutlaka
herkesin bir hakkı var yani baş ağrısı. Baş ağrısı herkesin hakkı olan bir hastalık bence.
Kadınların %95'i, erkeklerin %90'ı yılda en az birkaç kere baş ağrısı çekiyor diye bir araştırma var.
Evet.
Peki kadın erkek ayırıyor mu baş ağrısı? Önce onu sorayım. Bununla ilgili bir ayrım var mı? Baş niye ağrır? Arkasından onu sorayım.
Şimdi şöyle başlayalım. Baş ağrısı en sık görülen nörolojik yakınmalardan biri aslında. Pek çok baş ağrısı tipi var. Kadın erkek ayrımı da buna göre farklı olabiliyor. Bizim esas ilgilendiğimiz hani primer baş ağrıları dediğimiz baş ağrıları aslında bugünkü konumuz. Birisi migren. Çok toplumda tabii tanınan artık. Diğeri de gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz. Farklı bir baş ağrısı tipi. Onun dışında pek çok faktör ve baş ağrısı bir arada olabiliyor. Kadın erkek oranına bakacak olursanız da daha çok hadi bu migrenli hastalarda olsun, gerilim tipi baş ağrısında da olsun, kadın hakimiyeti daha fazla. Neredeyse 4'e 5'e 1 oranında özellikle kadınlarda daha sık görüyoruz baş ağrısını.
Peki baş ağrıları ne sıklıkla görülüyor? Yani sıklık aralığı nedir? Yani haftada bir midir? Ayda bir midir? Yoksa 2 günde bir midir? Her gün baş ağrıyan insan var mıdır? Nedir bunun sıklığı?
Şimdi baş ağrısı, ya da neye göre değişiyor? Çok kişiden kişiye de farklılık gösterebiliyor. O kişinin o an içinde bulunduğu şartlarla da çok değişken bir şey. Yani hani baş ağrısı deyince çünkü tamamen o kişinin hayat, yaşam tarzıyla çok ilişkili olabiliyor. Yani 2 gün uykusuz kalırsınız, 2-3 gün üst üste başınız ağrımaya başlayabilir. Bir öğün atlarsınız, aç kalırsınız, başınız ağrımaya başlayabilir. Hı. Çok tempolu bir spor yaparsınız, zorlanırsınız. Hı. O anda sizin baş ağrınız agreve olmuş olabilir. Yani evet. Bu demek değil ki hani baş ağrısı çok sık tekrarlıyor o kişi için. Şöyle ayıralım isterseniz. Öncelikle bir baş ağrısı tiplerini bir konuşalım. Bizim o ilgilendiğimiz ayrımları neye göre yapıyoruz? Hani migren baş ağrısı hangi hasta grubunda daha çok migren diyoruz? Hangisinde gerilim tipi baş ağrısı diyoruz? Ona göre de o sıklık neye göre değerlendiriliyor? O konuda.
Sindirim sistemi problemlerinde de baş ağrısı olur mu?
Sindirim sistemi problemlerinde baş ağrısı şöyle oluyor. Bazı hastalar yedikleri bazı yiyeceklerle özellikle migrende olan bir şey bu. Yedikleri bazı yiyeceklerin baş ağrısını tetiklediğini düşünüyorlar. Bununla ilgili aslında çok yapılmış çalışmalar da var. İşte daha çok bu monosodyum glutamat dediğimiz katkı maddeleri içeren nitratlar, gluten hassasiyeti gibi durumlarda baş ağrısını agreve ettiğini ya da işte kuru yemiş yiyorum, çikolata yiyorum, işte ne bileyim o kişiye has olabilir, portakal diyorum, başım ağrıyor gibi. Kahve ve kafein türü şeyler daha çok fazla kullanımına ya da çok kullanan bir kişi de bunun çekilmesine bağlı. Yani işte çok kahve tüketen bir kişi bir gün iki gün kahve içemezse ya da bir nedenle içmediyse.
Başım tuttu diyor.
Yani sanki o çekilme bir baş ağrısı gibi, başım tuttu gibi.
Bu, sigarada da aynı şeyi etki yaratıyor mu? Çünkü tiryakilerde böyle sigarayı içemedikleri zaman başım tuttu diyorlar ya.
Evet, yani o da aynı bir çeşit sistemli. Sigarada bir nikotinik reseptörleri uyaran bir şey aslında. O
alışkanlık aslında.
Alışkanlık, bazı alışkanlıkların bırakılması ya da hani işte normal günlük hayatını idame ettiren bir kişinin oruç, Ramazan ayında oruç tuttuğunda yaşadığı sıkıntı gibi. Hem kan şekeri düşmesine bağlı, hem metabolizmanın yavaşlamasıyla ilişkili bazı durumlar olabilir.
Evet, peki çeşitleri neler bu baş ağrıların?
Yani pek çok çeşidi var. Bizim en sık gördüğümüz bir iki tip, dediğim gibi primer baş ağrıları içerisinde migren ve gerilim tipi baş ağrısı. Ama hani onun dışında da pek çok neden baş ağrısını tetikleyebilir. Normal başka bir ateşli bir hastalık, enfeksiyon hastalıkları, kafa içi bir tümör, apse, kitle lezyonu, ne bileyim bir damar lezyonu baş ağrısını yine tetikleyebilir. Ama bizim bugün esas konumuz herhangi bir nedenle, altta yatan kötü bir nedenden kaynaklanmayan ve bütün baş ağrısı grubunun geniş bir kısmını kapsayan bu primer baş ağrıları, migren ve gerilim tipi baş ağrısı olsun.
Evet. Peki o zaman migren dediğimiz şey nedir? Migren diyoruz ama bunu hep kendi kendimize tanımlıyoruz.
Evet.
Birçok insana sorsanız migrenim tuttu der ama doktora gitmemiştir. Bununla ilgili teşhis koydurmamıştır.
Öyle oluyor
ama
maalesef.
Ama kendi kendine işte belirtileri var bende. O zaman bu kesin migren canım diyerek, migrenim diyerek migreni yaşamaya başlıyorlar.
Öyle.
Acaba gerçekten migren dediğim şeyi nasıl anlarız?
Migren aslında Latince kökenli bir kelimeden, hemicrania'dan, yarım baş ağrısından türemiş bir kelime. Hemicrania, oradan migren diye kalmış bizde.
Bunu bilmiyorduk.
Evet. Migren baş ağrısı çok böyle karakteristik bir ağrı aslında. Hani bizim hastaları sorguladığımız zaman da şöyle bir sıkıntı oluyor aslında. Hani baş ağrısının nasıl bir ağrı olabileceği konusunda çok fazla literatürümüzde, lügatımızda çok şey yok. Yani
tanımlayamıyoruz.
Baş ağrını tanımlayabilir misin dediğiniz zaman hasta sıkıntı yaşayabiliyor. Onun için ona biraz yol göstermek lazım. Nasıl bir ağrı var mesela?
Evet, nasıl?
Yarım bir baş ağrısı mı? Bütün başında çepeçevre oluyor mu mesela? Bir tarafta daha şiddetli mi? Ağrının karakteristiği ne olabilir? Baskı yapar, sıkıştırır tarzda bir ağrı mı? İşte ya da böyle bir şimşek çakıyor, zonkluyor, damar atıyor gibi. Pulsatil dediğimiz bizim karakterde. İşte bir tarafta gözümün arkasında daha lokalize oluyor. Orada hissediyorum sanki hareket ettiğim zaman, eğildiğim, doğrulduğum zaman başımda bir top hareket ediyormuş gibi rahatsız
hepsi oluyor,
oluyorum.
Evet. Bende hepsi oluyor bunlar.
Şimdi siz de migren tanısı almak üzeresiniz.
Öyle
yani.
Mi? Eyvahlar olsun.
gibi. Onun yanında beraberinde ne kadar zaman içerisinde ağrı başlıyor? Genellikle migren ağrısı işte bir yarım saatte şiddetini artırıp pik noktasına erişir. 4 ile 72 saat kadar sürebilir. Beraberinde başka bir bulgu var mı ki, bunlar ne olabilir? İşte ışık hassasiyeti olabilir. Işıklara bakamıyorum. İşte telefonun ışığı, bilgisayarın ışığı beni rahatsız ediyor diyebilir. Bazı özel seslerden kokular beni tetikliyor, rahatsız ediyor o anda. Çok midem bulanıyor. İşte bir
kusuyorum
takım
belki.
Bulantım, kusmam olabiliyor. Ya da böyle bir sindirim problemi yaşıyorum gibi. Ya da baş dönmesi gibi bazen tarif ediyorlar bunu. Olabilir diyor. Bu daha çok bizim klasik migren dediğimiz, daha sık gördüğümüz migren tipi. Bazen de migrenin daha az, daha nadir bir formunda da auralı migren dediğimiz bir formu var. Bu da aura dediğimiz migren ağrısının gelmesini haber veren bazı öncü semptomlar oluyor.
Sinyaller veriyor.
Bazı sinyaller veriyor. Nasıl sinyaller? Daha çok görsel. İşte gözümde bir ışık çakması oluyor. Sanki böyle bir şey, bir karaltı böyle gözümde dolanıyor. Zikzak çizgiler görüyorum. Sanki bir alevin arkasından pırpır ediyormuş gibi gözümde, tam böyle net göremiyorum. Arkasından da baş ağrısı başlıyor diyebiliyor. Bu da ağrılı migren dediğimiz. Bunlar bizim için niye önemli bunları sormak? Çünkü başka pek çok ağrı tipi var. Vereceğimiz tedavi, hastayı yaklaşımımız, takipteki şeylerimiz çok farklı olabiliyor. Ya da çok farklı bir yere uzanabiliyoruz. Bu ağrı başka bir şeyin habercisi olabiliyor. Bir beyin damar hastalığının, bir beyin kanamasının. Yani o an için çok olacak. Mesela insan, kişi diyebilir ki hayatımda hiç böyle bir ağrım olmadı. Yani özellikle ileri yaşlarda birisi, hiç baş ağrısı yaşamam ben, çok böyle başım ağrımaz ama bu benim böyle bir şey yok dediyse, yani bu çok daha bizim için önemli, alarm edici olabilir. O yüzden
yani
ağrının karakteristiği,
evet, mi mesela?
Tabii yani bir beyin kanaması, bir subarachnoid kanama açısından mutlaka, hani hastalar egzajere ediyor olsa bile, bunu abarttığını düşünüyorsak bile, yine de bunu ciddiye almamız gerekiyor. Mutlaka ona göre
her ihtimali değerlendirmek
tabii,
lazım.
Bakmak lazım.
Peki bunu ayırabiliyoruz ama değil mi bunların?
Yani işte bu hastayı yönlendirerek aslında baş ağrısı daha çok klinik, tabii migren için özellikle söylüyorum, klinik bir tanı. Yani hani görüntüleme her baş ağrısında yapılmalı mıdır diye, hani bunu açarsak daha detaylı. dört dörtlük böyle bir migren anamnezi veriyorsa, genç bir hasta, migren daha çok işte erişkin yaş olmadan önce adolesan başlarında ya da ergenlikte başlamış olur. Aile öyküsü olabilir. Çok karakteristiktir bu ağrı anlattığı patern ve epizodiktir. Yani hani her gün ağrısı olmaz. Migren ağrısı işte herkesin belli bir paterni vardır. Bazı şeyler arttırır, azaltır. Evet, dönemsel, geçici oluyor, geçiyor ve onun dışında günlük hayatında devam ediyorsa bunun migren olma olasılığı çok yüksek.
Annemde var, bende olma şansı ne kadar?
O da aynen yüksek. Genetik yatkınlık migren için var. Özellikle evet, bu ağrılı migren dediğimiz öncü migrenlerde daha da belli oluyor bu genetik yatkınlık.
Evet. Peki nasıl tedavi olacağız? Öncelikle tabii burada hekim kontrolüne gitmeden bunu çözemeyiz ama bununla ilgili var mı tedavi yöntemleri?
Yani şimdi şöyle.
Ya da kesin yani, bir yolu yöntemi var mı?
Her migren hastası tedavi olmalı mı bir kere? Yani hani şu.
Mesela az önce ben migrendim mesela.
Evet.
Acaba tedavi olmalı mı?
Hayır tabii ki şöyle hani. Öncelikle bir uzman görüşü alınıp eğer bu konuda bir tereddüt varsa o kişinin migren olduğunu bir netleştirdikten sonra dediğim gibi onun ağrı karakteristiği nasıl? Yani ayda bir kere, ayda iki kere bir baş ağrısı oluyor. İşte bir tane analjezik ağrı kesici alarak geçiriyor. İşte hani bir gün belki bir sıkıntısı oluyor. Hafif biraz iş güç kaybı oluyor mu? Ona mutlaka öğrenmek lazım. Hani
yani çok performans, yaşam kalitesini düşürüyor mu?
Kesinlikle tabii. İş gücü kaybına, işlevselliğine etkisi var mıdır? Bir atak, iki atak, bir analjezik ya da bir migren spesifik bazı ağrı kesiciler var. Onlardan birini alarak geçiriyorsa ve daha farklı bir şeye gerek yok. Daha başka bir tedaviye. Çünkü migren tedavisindeki yaklaşımlarımız genellikle iki tip oluyor. Birisi o dönemdeki alevlenmeyi, atağa baskılamaya yönelik. Hı hı. Yani ağrıyı şey yapıp baskılayıp hastayı normal yaşamına döndürmek. İkincisi de sık ağrı yaşayan, işte bu atakları çok sık olan, atak tedavisini istediğimiz yanıtı alamadığımız, hı hı, gibi. Ya da artık ataklar o kadar sık ki, yani çok sık tedavi almak durumunda kalıyor. Bu da çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Çünkü o bir süre sonra farklı bir ağrı formuna dönüşüyor. Bizim sevmediğimiz bir ağrı formu kronik günlük baş ağrısı dediğimiz ya da analjezik bu ağrı kesicileri kötüye kullanım baş ağrısı dediğimiz bir ağrı formuna dönebiliyor. Onun için hani o tip durumlarda bizim araya girmemiz lazım. Koruyucu tedaviler öneriyoruz hastalara. Ne tip koruyucu tedaviler var? Bazı ilaçlar var. İşte kimisi bu epilepsi sarı hastalarında kullandığımız ilaçlarla aynı ilaçlar. Çünkü migrende bazen bu tip hastalıklarda da benzer mekanizmalar olduğunu düşünüyoruz. Bazı tansiyon ilaçları olabiliyor bunlar. Stres vesaire gibi faktörler ön plandaysa bu anksiyolitik ilaçlar gibi bir takım ilaçlarla o atak sıklığını ve şiddetini baskılamayı amaçlıyoruz.
Biz leblebi gibi ağrı kesici içiyoruz.
Maalesef.
İşte bununla ilgili problemimiz var.
Çok en
büyük. Peki ağrı kesiciler ağrı yapar mı?
Ağrı kesicilerin sürekli kullanılmasının kendisi de ağrıyı tetikliyor. Bir süre sonra çünkü bu kronik bir kısır döngüye giriyor. Ayda 10-15 bizim için sınırıdır. Yani bir hasta, bir kişi ayda 10'dan ya da 15'ten sınır daha fazla alıyorsa ya da bu sınırda alıyorsa analjezik kötüye kullanım baş ağrısı diyoruz buna.
10-15 arası ayda.
Evet.
Bir ağrı
yani
kesici.
İşte haftada 2 tane 3 tane alıyorsanız sizde büyük bir olasılıkla belki daha önceden migren vardı. Evet, hı-hı, işte belki de şimdi bahsedeceğim gerilim tipi baş ağrısı bazen ikisi karışık olabiliyor. Zaten, hı-hı, o tabloyu daha çok karıştırıyor. Bir süre sonra bu haftada 3-4 gün ağrı kesiciler bu analjezik kötüye kullanımına kayışı kolaylaştırıyor ve siz ilaç almadığınız zaman da baş ağrısı yaşamaya başlıyorsunuz.
Artık bağımlı oluyoruz.
Evet öyle.
Evet, şu çok önemli bir konu.
Şu yani en büyük sıkıntı zaten bence o dönemde
yanlış
yaşanıyor.
Yanlış kullanım tabii.
Evet.
Çok önemli. Peki mesela benim boynumda bir problemim var.
Evet.
İşte fibromiyalji deniliyor, fibroz deniliyor. O kas ve iskelet sistemindeki gerginliklerin ya da onların problemlerinin başa olan yansımasını neyle değerlendirmek lazım ya da onları nasıl tedavi etmek lazım?
Şimdi şöyle servikojenik baş ağrıları dediğimiz bir ağrı grubu var aslında. Yani tamamen bir boyun veyahut da işte bu fibromiyalji kasla ilgili şeylerden, hı-hı, kaynaklanıp hani başa da yansıyan ağrılar var. Bir de bazen hani bu tip ağrılar gerçekten işte gerilim tipi baş ağrısını migreni de tetikleyebiliyor. Bunlar daha çok tabii hani belli yaştan sonra işte bu artroz, kireçlenme gibi, hı, işte boyun, evet, problemlerinin daha sık olduğu, boyun düzleşmesi, işte fıtıklarla beraber artan şikayetler. Şimdi şöyle bir sıkıntı var günümüzde. Çoğumuz masa başı çalışıyoruz. Bir kere maalesef postürümüz çok kötü. Ergodinamik değil çalıştığımız, oturduğumuz hiçbir koltuk, masa, işte bilgisayara eğilimlerden baktığınız, hangi açıyla baktığınız bile çok önemli olabiliyor. Günün çok büyük bir saatini de o şekilde geçirmek durumundayız.
Evet, spor yapmıyoruz.
Evet, bedenimizi hor kullanıyoruz.
Dinlenmiyoruz. Yani sağlıklı beslenmiyoruz.
Telefona hepsini bakmak bile, ben hastaları uyarıyorum. Yani sürekli başınızı eğip telefonla mesajlaşmak bile hani uzun bir süre baş ağrısını tetikleyebilir. Boyun kaynaklı baş ağrılarını tetikleyebilir.
Evet, bununla ilgili bir hatta görsel vardı. Sosyal medyada çok gezdi. İşte açıyla alakalı olarak telefona başınızı eğdiğinizde başınızın ağrısıyla açısı arttıkça başınızın ağırlığı 60 kiloya kadar yer çekimine dönüşebiliyor. O da tabii haliyle boyun kaslarına yükleniyor. O da baş ağrısı yapıyor. Hatta skolyoza kadar götürüyor bu işi. Çok önemli şeyler bunlar.
Bir de şöyle bir şey var. Aslında beyin dokusu ağrılı değil. Hani hastalar böyle başı ağrıyan hastalarda en çok korktukları hani benim beynimde bir tümör mü var, kitle mi var gibi. Hani görüntülemeyi o yüzden de biraz hasta da teşvik ediyor bazen, sevk ediyor. Ben
manipüle
diyorum,
ediyor diyebiliriz biraz.
Biraz manipüle etmek istiyor ya da rahatlamak istiyor insanlar. Yani çok kolay artık ulaşılabilir bir şey. Bir MR'a girecek işte hani rahatlayacak. Yani biz ondan onu esirgemiyoruz ama hani bazen de bu tetkikleri kötüye kullanmak da çok şey değil. Ne oluyor? Çok kafa karıştırıcı hani herkeste olan küçük ufak tefek şeyler görebiliyorsunuz. Hı-hı. İşte bir tane araknoid kisti var. İşte çok küçük bir ufak bir kistik bir şey. Belki doğuştan beri var. Hı-hı. Bir iki böyle iskemik lezyon, damar tıkanıklığı. Bu sefer onlar kafaya takılabiliyor. Yani hiç böyle takip gerektirmemesi gereken halde şeyler gibi.
Durduk yere.
Ya da işte ben diyorum ki beynin ağrı kendisi ağrılı değil. Beyin zarları ağrılı. İşte beynin damarları ağrıya duyarlı ve damar çeperleri üzerindeki maddeler. O yüzden hani beyinde çok büyük bir kitle olup kafa içi basıncını arttırmadıkça, başka bir şey olmadıkça çok ağrı beklemiyoruz. Yani bir kitlede, tümörde. Ağrı bizi başka yönlere sevk ediyor.
Sevk ediyor. Peki çocuklarda olur mu baş ağrısı?
Olur. Migren de olur.
Çocuklarda migren de olur. Yaşı var mıdır mesela? Şu yaştan önce migren ya da baş ağrısı
yok,
çocuklarda olmaz.
Yok, öyle bir yaş yok. Yani hani 2-3 yaşında, 4 yaşında daha çok çocuklardaki migren baş ağrısı gibi değil de paterni farklı oluyor. Mesela abdominal migren dediğimiz bir tablo var. Çocuklarda onu görebiliyoruz. Benim kızımda da oldu. Ben sonradan yani mesela işte 2 yaş, 3 yaş sürekli siklik kusmalar böyle. Hani sanki ya bir şey mi yedi, gıda zehirlenmesi mi oluyor acaba? Hani bir şey ama dokundu, bir kusuyor. İşte o günü öyle bir geçiriyorsunuz. Başka hiçbir bulgu yok, ateş yok, gastroenterit yok. Sonra hani baş ağrısı da çok böyle müpem, çok şey değil, öyle geçiriyor. Ben onu daha sonra migren olduğunu hani birkaç şeyden sonra düşündüm. Çocuklarda biraz patern farklı olabiliyor işte o yüzden. Ona dikkat etmek lazım. Hani baş ağrısını ifade edemiyor olabilir çocuk küçük olduğu zaman. Beraberinde işte bu mide bağırsak şikayetleri olunca anneler farklı düşünebiliyor. Hani böyle bir daha çok böyle siklik, çok sık tekrarlayan şeyler oluyorsa çocuğa hani başın ağrıyor mu, başka bir şikayet var mı? Ailede de eğer migren öyküsü varsa ebeveynlerden birinde mutlaka ona dikkat etmek gerekiyor.
Gerilim tipi son olarak onu sorayım.
Hı hı. Gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz hani daha çok böyle baskı yapar tarzda bütün kafada böyle bir şeyle sıkıştırıyorlarmış gibi derler. Başım böyle kazan gibi oldu. Hani daha çok böyle hani çalışıp günün akşama doğru günün yorgunluğuyla beraber olan daha çok psikosomatik hani böyle stres gerginlikle de artan daha günlük hafif ama hani daha süregenlik arz eden bir baş ağrısı. O da çok yani daha yüksek oranda gördüğümüz baş ağrısı, yaygın bir baş ağrısı.
İşte hayat temposunun içerisinde
evet,
yaşıyoruz.
Evet işte böyle bir ağrı. O bazen migrenle dönüşümlü de olabiliyor. Yani hani illa gerilim tipi baş ağrısı olan migreni olmayacak ya da migreni olan da bunlar görünmeyecek değil. Hepsi bir arada olabiliyor. O açıdan dikkat etmek lazım. Tedaviyi düzenlerken bunları bilmemiz iyi oluyor.
Çok önemli. Çok teşekkür ederim. Bir ara verelim o zaman. Kısa bir ara verelim. Hemen ardından da soracağımız başka önemli konular
evet
var. Onları da sizlerden öğrenmek istiyoruz. Bu aralar çok en popüler göz kapağı düşüklüğü.
Çok evet.
Ama bizim zannettiğimiz gibi değilmiş aslında göz kapağı düşüklüğünün arkasında başka hikayeler varmış.
Sadece estetik bir problem değil.
Değilmiş. Onları öğreneceğiz. Kısa bir aramız var. Hemen ardından onların detaylarını alacağız. İşte telefon numaralarımız. Çift 090 312 463 3419 463 3421 bekliyoruz. Evet, şimdi göz kapağımızın düştüğünü nasıl anlarız? Ya da göz kapağı düşüklüğünün tespiti nasıl
tespiti
yapılıyor?
Nasıl?
Yani göremez hale gelmek mi? Göz kapağımızı açamaz hale gelmek mi? Kaşları böyle yukarı doğru kaldırmak zorunda kalmak mı?
Çalışmışsınız bayağı dersiniz.
Ben meraklısıyım böyle şeylerin. Etrafımda çok arkadaşım çünkü bununla ilgili operasyon yaptırdı da.
Evet,
yaşla bağlantılı
aha
olarak. Halli içlerinde bulunup tecrübe ediyoruz.
Evet.
Yani ders çalışmasında çevresel etkilerden kaynaklı.
Biraz da mesleki şey oluyor.
Tabii de merak da var tabii ki. Meraklıyız.
Meslek. Şimdi göz kapağını değerlendirirken genellikle ben zaten hastayla bir konuşurken insan ister istemez bizim de mesleki deformasyonumuz bu oluyor galiba.
İnceliyoruz.
Hani gözüne, kaşına işte konuşurken bir taraf mimik nasıl, bir kayıyor mu, bir şey yapıyor mu mutlaka bakıyoruz. Yani genellikle hastalar kendileri geliyorlar zaten. Hani bu medyada da çok fazla artık böyle bazen yayınlarda gündeme gelince bu tanımlılığı arttı. Benim göz kapağımın birisi düşük, acaba bir sıkıntı var mı deyip gelen hastalar çok var.
Mesela neye dikkat ediyoruz? İki kat, üç kat mesela benimki de öyledir. Birinde iki çizgi vardır, birinde işte üç çizgi vardır.
Güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben bir bakıyorum böyle. Önce diyorum ki bir hani çok belirgin bir asimetri var mı? Hı. Genellikle bizim göz kapağı aralığı dediğimiz bu palpebral iki göz kapağı arasından görünen şey 11-13 milimetre. Yani bunu tek tek herkeste tabii ölçmüyoruz biz. Bakıp hani bu aralık. Neye dikkat ediyoruz? Bu kornea dediğimiz gözün renkli kısmı var ya yuvarlak. Genellikle alt göz kapağı onun tam alt sınırındadır. Üst göz kapağı da onu 1-2 milimetre örter. Yani tam yani böyle de olmaz. Yani tam o yuvarlağı tam görmezsiniz. Hafif 1-2 milimetre üstündedir, kapatır. İkisi de aynı mıdır? Ona bakmak lazım.
Bir yani tarafta, gözle ölçülüyor aslında.
Evet, yani diğer gözle de bir kere bakmak lazım. Sonra mutlaka diyorum ki hani benim de fark ettiğim bir asimetri var diyelim. Hani böyle bir şey oldu. Tek başına hani bu göz kapağı düşüklüğü mü yoksa hani sizin dediğiniz gibi gözü kaldıramıyor mu yoksa fazla mı açıyor? Hani şöyle bir şey, bir tarafta göz kapağı düşük olabilir ya da öbür tarafta göz kapağı daha farklı, daha fazlaca açık olabilir. Yani hani o ikisinin farkını ayırmak lazım.
Evet, düşük dediğimiz aslında diğerinin daha açık olması da
olabilir. Olmasından kaynaklı daha böyle bir yanıltıcı relatif bir şey olmuş olabiliyor. Hani ona da dikkat ediyoruz. Ya da işte göz kapağının hafif düşük olduğunu gördük. Ben onu konuşurken ya da muayene ederken o kapak levator kası dediğimiz bu göz kapağını kaldıran kas, onun fonksiyonlarını da muayene ediyorum. Yani işte gözünü kaldırıp açabiliyor mu? Net açılıyor mu? Dediniz ya bu göz kapağının üstünde çizgiler var. O sürekli açılıp kapanmaktan bir asimetri var mı? Yani burada iki çizgi, burada üç çizgi mi var gibi. Ya da bir mesela hastanın göz kapağı düşüktür. Bir kaşını kaldırıp onu kompanze etmeye çalışıyordur. Hafif kafasını işte eğiyordur gibi. Ya da bazen bunlar dikkat çekmek için de yapılan şeyler olabiliyor. İlla fizyolojik olması gerekmiyor.
Mimik de olabilir yani.
Mimik değil de hani bu şey gibi psikosomatik hastalıklarda ya da bazı konversif böyle psikiyatrik rahatsızlıklarda gözüm düştü gibi şuradan bir kasıyor mu mesela? Hani bir zorlu, göz kapağını düşük imajı verecek bir zorlayıcı bir şey, bir hat, bir çizgi var mı gibi onlara dikkat ediyoruz. Ben hastaya diyorum ki senin göz kapağın düşük, fark ettin. Ne zamandan beri var diyorum bu. İşte hasta bir takım şeyler söylüyor ya da farkında değilse bile eski bir fotoğrafını mutlaka görmek istiyorum. Yani bir ehliyet olabilir, bir kimlik. Hani aslında bakıyoruz ki o asimetri gerçekten, çünkü tamamen simetrik değil aslında hiçbirimizin göz kapakları. Hani o asimetri aslında var bir miktar ama belki biraz daha barizleşmiş olabilir. Onu mutlaka ayrımına varmak istiyoruz.
Eski fotoğraflarınızı çıkartın. Eski evet, fotoğraflarınıza bir bakın. Bir bakın ne durumda göz kapaklarınız.
Ondan sonra göz kapağı, bunlar bizim için önemli. Bir de hani değişkenlik var mı? Bazı hastalıklarda şimdi göz kapağı düşük deyince bizim hani şöyle bir gruplandıralım. Belki dinleyicilerimizin aklında daha iyi oturur, daha iyi kalır. Nörolojik nedenler ne olabilir diye bakacağız. Bir de nöroloji dışı nedenler ne olabilir?
Ya başka yani bizim, sebepleri de var yani.
Tabii ki. Bizim en sık gördüğümüz aslında hani bu beneğin göz kapağı, iyi huylu göz kapakları sarkıyor belli bir yaştan sonra. Ya da çok fazla işte bu gözünü bastırarak ovuşturmak bile, kontak lens kullanımı uzun süre. Bu göz kapağının kemiğe doğru yapıştığı yerde hafif
deformasyon yaratıyor.
Liflerde uzama, deformasyonla beraber göz kapağında bir sarkma oluyor.
Yani yer aslında çekiminin de etkisi var yaşla beraber.
O evet, gerçi o daha simetrik olur ama. Yani yaşla İkisinde beraber olur. Evet, iki taraflı olur. Hani onu daha belirgin görürsünüz. Eğer bir tarafta daha şey belirgin asimetri varsa o daha farklı bir şeyle travmatik de olmuş olabilir. Ya da yalancı bir aslında göz kapağı düşüklüğü vardır. Ne olabilir? İşte aslında gözünde hafif bir göz kapağı ödemi vardır. Alerjik bir tablosu vardır. Orada küçük bir tümöral lezyonu vardır. Kapakta bir başka bir şey vardır. O sanki kapak düşükmüş gibi bir intiba uyandırabilir. Mutlaka onları da hani değerlendirmemiz gerekiyor. Ama gerçekten kapak düşüklüğü olduğuna kanaat getirdik. Ne olabilir bunun nedenleri diye.
Arkasında hani, başka sebep olabilir mi?
Olabilir.
Bir hastalık olabilir mi?
Olabilir. Nelere bakmak lazım? Yaşlı bir hasta mesela. Yaşlı derken yaşlı çok 55-60 yaşlarında. Diyabeti, şekeri, hipertansiyonu olan, damar tıkanıklığı açısından risk faktörleri taşıyan bir hastada en sık gördüğümüz göz kapağı düşüklüğü. Bu göze giden siniri besleyen damarlardaki tıkanma. Yani bizim üçüncü sinir felci dediğimiz aslında bir kafa içindeki sinirlerden bir tanesidir. Bir 12 çift kafa sinirimiz var aslında bu da söylemiş olayım. Onlardan birisini geçici olarak tıkanıklığına bağlı bir şey olabilir. Mesela diyabetik hastalarda çok sık görüyoruz bunu. Veya sinirin kendisinde değil de kasta bir şey olabilir. Kas hastalıkları var. Bazı özellikle göz kapağı düşüklüğüyle seyreden. Doğumsal nedenler, yapısal konjenital doğuştan öyle olabilir. Veya sinirle kasın ikisinin bir araya gelip orada bir iletim yaptığı sinir kas kavşağı dediğimiz bir bölgedeki bazı maddelerin eksikliğinden kaynaklı bazı hastalıklar. Miyasteni diye bir hastalık, belki siz duymuş olabilirsiniz, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Miyasteni hastalığı bizim için çok önemli. Acaba özellikle göz kapağı, mesela sabah kalkıyorum bir şey yok ama akşama doğru yorgunlukla beraber göz kapağımda düşme başlıyor. İşte merdiven inip çıkmakta zorlanıyorum, oturup kalkmakta zorlanıyorum. Saçımı, hani diğer kaslar için proksimal üst grup kaslarda bir güçsüzlük tarif ediyor. Veya bu gözüm kapanıyor gibi oluyor. Sabah yatıyorum, diğer gözüm ertesi gün düşmeye başlıyor. Yani yer değiştiren, dalgalanma gösteren bir seyir. Bizim için hani miyasteni dediğimiz bir hastalık için çok alarm edici olabiliyor. Bunlara dikkat etmek
lazım. Başka vücutta tümörlerin de etkisi olabilir mi mesela?
Tabii. Mesela akciğer, yani sinirin seyri boyunca olan, işte kafadan çıkıp işte gittiği yere doğru olan seyri boyunca olan kitle lezyonları, işte basılar, bazı anevrizma, damar baloncukları dediğim gibi, ya da akciğerdeki üst bölgedeki bazı tümörler, sinirin yine çalışmasını etkileyen bir otonom sinir sistemi dediğimiz, daha otomatik olarak çalışmasını sağlayan grupta da etkilenme yapıp aynı şikayetleri yapabilir, gösterebilir.
Peki ne yapacağız? Bunu hissettik, bütün bunları tespit ettik ya da eski fotoğraflarımıza baktık.
Benim şekerimiz, göz kapağım düştü dediniz.
Göz kapağım düştü, diyabete baktırdım, işte şeker ölçümü yaptırdım, tansiyonum, hipertansiyon baktırdım, işte ciğer grafisi çektirdim, hepsine baktırdım. Sonrasında ama hiçbir şey yok. Yani her şey sağlam. Ama göz kapağım düşüyor.
Şimdi şöyle, eğer belli bir stabilizasyonu varsa, yani o kapak hep öyle düşük ama hani belli bir düzeyde, çok böyle asimetri ya da bizim hani fizyolojik sınırlarda kabul ettiğimiz bir düşüklükse, bu yapısal bir şey diyoruz. Yani onu tabii bir süre takip ediyoruz, gözlüyoruz ama bu yapısal derken hani bazı şeyler bazen hani bizi de rahatsız ediyorsa ona yönelik testlerde yapıyoruz. Mesela işte hani ben hastayı bu tip durumlarda çok böyle müpemse hani birkaç kere görmek isterim. Hani bir değişkenlik var mı? Senin en kötü olduğun zaman bir fotoğrafını yolla ya da hani nasıl bir değişkenlik.
Yorgunkenki halini
bir göreyim. Hani bir şey var mıdır? Benim de fark ettiğim bir şey var mı? Çünkü her hastayı hani her tetkikle yönlendirirseniz çok geniş bir yelpaze. Çok fazla şeyi bir arada yaptırmanız lazım. Bu yanlış olur. Yani hani hastaya göre planlamak lazım. Eğer öyle bir şey var yani ise, ne bileyim, mesela miyasteniden şüpheleniyorum. Orada diyorum ki kas sinir kavşağında bir şey var. Hastada bir dalgalanan şey var. Bir çok basit testlerimiz bile var. Yani hastanın göz kapağına bir buz koyup bir dakika beklettiğinizde o göz kapağı düzeliyor olabilir. Buz testi deriz mesela biz buna.
Evet.
Ha, yani bu sinir kas kavşağında bir sıkıntı olabilir mi acaba? Çünkü o buz testi dediğimiz şey aslında oradaki o kavşaktaki iletimi bir miktar düzenliyor, düzeltiyor. Ya da bazı ilaçlarımız var. Provokasyon yaparız yani. İşte bir ben ilaç veririm. Göz kapağındaki düşünme artıyor mu ya da bir ilaçla düzeliyor mu gibi, geriliyor mu gibi.
Oradan kontrol
ederiz. O test, oradaki madde o eksikte, ben ondan mı acaba? Ya da işte bazı EMG dediğimiz elektrofizyolojik tetkikler var. Elektrofizyolojik şeyler. O sinir kas kavşağındaki iletimde bir blok gerçekten oluyor mu? Hani biz bu tanıya yönlenelim mi? Çünkü bu tanıya yönlenince iş orada bitmiyor. Miyasteni çok generalize bir hastalık, genel bir hastalık. Göz kapağı düşüklüğüyle giden sadece bir hastalık değil. Yutma kasları, çiğneme kasları, işte hepsini, diğer kasları hepsini etkiliyor. İleride solunum kaslarını da etkilediği için hayati riskler tehlikeye oluşturabiliyor. Bazı ilaçları kullanmaması lazım. İşte anestezi olurken bunun bilinmesi lazım gibi. Yani hastaya göre, o andaki semptomuna göre, hani tabii ki göz kapağı düşüklüğünü ciddiye alacağız ama bu hepsi çok önemli bir hastalık habercisidir de anlamını, mesajını vermeyelim dinleyicilerimize. Bazı durumlarda bundan şüpheleniyorlarsa bir nöroloji doktoru görsün. Hani ona göre yönlendirmek, nöroloji ve göz doktoru beraber baksın, değerlendirdiği aslında.
Son, en ideali. Son artık bayağı düşmüş ve bir rahatsız ediyor, görmeyi de engelliyor ve kaldırtacağız.
Evet.
Bununla ilgili operasyonla ilgili nasıl bir yol izleniyor? Süreç nedir? Nasıl yapılıyor?
Şimdi şöyle.
Herkes olabilir mi? Yani keyfe keder yaptıranlar varsa bunlar yaptırsın mı?
Göz kapağı sarkmasından bileforu şelaz istediğimiz ya da o kapakların çok gevşemesinden olanlar zaten aslında belli oluyorlar. Hani bir süre çok stabil gidiyor. İşte cilt dokusu gevşek. Yani hastayı da artık hem estetik olarak rahatsız ediyor, bazen fonksiyonel görme kaybı da oluşturabiliyor gerçekten. Evet, bayağı kapatıp evet aynen. O tip hastalara biz de öneriyoruz. Yani çok kolay basit bir ameliyat. Plastik cerrahi arkadaşlarımız daha çok bununla ilgileniyorlar. Hani çok da şey bir ameliyat değil. Hani önemli olan o kişinin hem fonksiyonlarını rahatça sağlayabileceği hem rahatça görebileceği operasyonlar. Bazı ama hani böyle stabil gitmeyen hastalıklar, mesela bir miyasteni hastalığı için ya da hani bu değişken natürde olan hastalıklar için ameliyat ilk planda önerdiğimiz şeyler değil. Ama bu stabil bir tabloysa, kalıcı olduğundan artık eminsek, başka bir şey yapmamız gerekmiyorsa tabii ki ameliyat çok kolay, rahat bir çözüm bu anlamda.
Çok güzel. Aydınlandık gerçekten. Baş ağrısı deyip geçmeyin, göz kapağı deyip geçmeyin. Çok önemli şeylermiş. Bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Doçent Doktor Funda Uysaltan, nöroloji uzmanı, canlı yayın konuğumuzu, bize çok önemli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için, davet ettiğiniz için.
Çok çok keyif aldık. Eminim ki dinleyicilerimiz de eminim bundan çok faydalanmışlardır. Bendeki şu aydınlanmayı onlar da yaşamışlardır diye düşünüyorum.
Sizin göz kapağınızda bu arada bir şey yok.
Yok mu?
Yok.
Bakın hemen aradan muayene de oldum. Peki doktor ayağıma geldi. Hazır. Ben de kendimi muayene ettirdim. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sorun yok değil mi?
Yok, rahat olabilirsiniz.
Biz bir müzik arası verelim. Ben daha fazla muayene olmak istiyorum. Tekrar görüşeceğiz birazdan. ...14.38 saatimiz ve Hollanda'ya uzanacağız. Sevgili Yusuf Özkan'dan yine sağlıklı haberler alacağız. Merhaba.
Merhaba Özgür, merhaba Ebru.
Ebru bugün yok. Ebru küçük bir operasyon geçirdi. Bugün baş başayız seninle.
Geçmiş olsun.
Buradan bir kere daha geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen o zaman soralım, acaba neler oluyor? Bize sağlıklı haberler ver.
Ya hayatın bir parçası olduğu için sağlık gündemi her zaman yoğun Özgür. Kısaca özetleyelim isterseniz Hollanda'daki gündemi. Öncelikle hamileleri ilgilendiren bir haberimiz var. Hamile kadınlarda tiroid hormonu tedavisi konusunda ciddi uyarı geldi Hollanda hekimlerinden. Özellikle tedavi sonrasında hipotiroid tedavisinde hamilelikte bir takım sorunları gidermedi, etkisi biliniyor. Ancak bunun yan etkileri konusunda çok fazla tartışılmamıştı. İşte bu konuda Hollanda Hekimler Birliği'nden bir uyarı geldi. Bu fazla hormon anne karnındaki bebeğin beyinsel fonksiyonlarını etkilediğini çok ciddi hasarlar verdi belirtti ve bu konuda ciddi uyarılar yapıldı. Buna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Yine bir başka uyarı mide ilaçları konusunda Türkiye'de de çok yaygın şekilde tüketilen proton pompası inhibitörü adı verilen mide yanması ve gazı önlemek için kullanılan ilaçlar. Bunlar reçetli satılıyor ve yaklaşık 2 milyon Hollandalı günlük düzenli olarak bu ilaçları aldığı belirtiliyor. Ancak yine bu konuda bu ilaçların da çok ciddi yan etkileri olduğu açıklandı. Ve hekimler, Hollanda Patent Hekimler Birliği bu ilaçların artık reçeteye bağlanması, reçetesiz satılmaması gerektiğini açıkladı. Yan etkilerinden dolayı bu konuda önümüzdeki günlerde toplumda bilgilendirme kampanyası yapacaklarını da belirtti. Bir başka başlık, bu da yine bir ilaç uyarısı. Yaşlarda uyku ilacı kullanımıyla ilgili yaşların uyku ilacı kullanımına bağlı geçirdiği kazalarda çok ciddi artışlar var. Son dönemde Hollanda'daki hastanelerde kırık çıkık ya da çeşitli travmalar sonucu nedeniyle hastaneye başvuran yaşların oranı çok fazla artmış. Bunun nedeni de kullanılan uyku ilaçları. Bu nedenle de yaşlılar, özellikle yaşların hekim tavsiyesi olmadan uyku ilacı almamaları ve bu konuda daha dikkatli olmamaları isteniyor.
Ama sadece yaşlılar için değil, yani gençler için de aynı etkiyi yaratacak bir problem aslında. Sadece uyku ilacını yaşlılar kullandığında bu problemler yaşanmıyor. Yani ben de alsam uyku ilacını, ben de aynı işte denge problemlerini yaşayabilirim ya da bazı cihazları kullanamaz hale gelebilir. Belki işte düşer bir yerimi kırabilirim, yani çok normal. Sadece yaşlılar için değil bence bu, herkesin dikkat etmesi gereken bir konu.
Evet, hani denge sorunu yaşlarda biraz daha fazla olduğu
tabii,
için.
Tabii refleks düştüğü için doğru. Için
ama söylediğin gibi herkes için geçerli bu uyarı. Çünkü çok ağır sonuçları olan, çok ağır etkisi olan ilaçlar. Son başlığımızda Rotterdam'dan Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Sofya Hastanesi'nde ortak bir çalışma. Ebeveynler için bir internet sitesi oluşturuldu. Özellikle bebeklerdeki ateş konusunda bilgilendirme için. Çünkü anne babalar, Türkiye'de de mutlaka herkesin başına gelmiş bir şey. En ufak ateşte telaşlanıp doktora koşarlar. Oysa hekimler ateşin çok da kötü bir şey olmadığını, çocuğun vücut direncinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Ve her vakada doktora gelinmesinin hem doktorların çalışma süresini hem de gereksiz çocuğun ateşli bir şekilde dışarı çıkarılmasını, yani birçok açıdan zaman kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu nedenle öncelikle internet sitesine bakın, bu kriterleri bir değerlendirin. Eğer gerçekten hani üşütmeye bağlı normal bir ateşse bunun için doktora gelmenize gerek yok. Yapmanız gerekenler belli. Özellikle hani annelerimizin, anneannelerimizin
evet, evet,
yöntemler zaten çok şey. Onun dışında ciddi bir şey varsa hastaneye gelin diye bu yönde bilgilendirici bir site oluşturdular. Bu da sanıyoruz gerçekten birçok konuda yardımcı olacak. Ebeveynler bunu mutlaka çok daha iyi bilirler.
Evet evet, biz de yaşadık. Biz de aynı şeyleri hem gördük hem yapıyoruz hala. Buzlu çarşafa sarma, işte soğuk duşa sokma ya da sirkeli bezlerle anla koyma ya da bilekleri uçucu maddelerle ovma ve buna benzer teknikler ateşin aslında düşürülmesi için çok da kolay, çok da bilinen yöntemler. Eminim ki o web sitesini incelediğimizde bunları da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sana.
İyi yayınlar Özgür.
Hollanda'ya selamlar, iyi çalışmalar, sağlıklı günler. Hoşça kal Yusuf. Kısa bir aramız var, hemen ardından bir sürprizimiz var size. Çok güzel, keyifli bir konudan bahsedeceğiz. Burada zumba yapacağız ama kısa bir aradan sonra. Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Keyifle yaşa. 14.44 oldu saatlerimiz. Biz keyifle yaşıyoruz, sağlıklı yaşıyoruz ve keyifle yaşamak için de neler yapabiliriz araştırıyoruz sürekli. Bu sefer Zumba yapalım istedik ve bununla ilgili bir uzman çağırdık stüdyomuza. Yeşim Sönmez canlı yayın konuğumuz, spor eğitmeni, aynı zamanda Zumba, Pilates ve evet, benzer birçok eğitimleri de veriyor kendisi. Öncelikle hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk Özgür Bey.
Çok böyle dinamik ve atletik olduğunu söylememe gerek yok herhalde.
Çok
bir Zumba
ederim.
Hocası olarak. Biz merak ediyoruz, acaba bu Zumba nedir? Nasıl yapılır Zumba? Herkes Zumba yapabilir mi? Ne faydası vardır? Zumba'yı hayatımıza niye sokalım? Bunların hepsini merak ediyoruz. O zaman önce onları bir soralım.
Öncelikli olarak iyi hissetmek için ve yaşamdan daha fazla neşe almak, daha mutlu hissedebilmek adına Zumba'ya mutlaka başlamanız lazım. Spor hepimiz için gerekli ve hepimizin yapması gereken bir durum. Zumba'nın bir ayrıcalığı var. Zumba yaparken herhangi bir sıkıntı, stres ya da bir rutin yaşamıyorsunuz. Eğleniyorsunuz ve her zaman dersler içerisindeki şarkılar, tempolar, müzikler, her şey güncelleniyor. Yani o rutinden bir süre sonra aynı şarkıyı 3 ya da 4 kez yaptığınızı düşündükten sonra ve hep bu şarkıyla mı devam edeceğim derken yeni bir şarkı geliyor, yeni bir koreografi, yeni bir müzik ve yeni hareketler. Dolayısıyla
rutin yok.
Rutin yok.
Her seferinde yeni bir şey yapıyoruz.
Zumba lisansı alan tüm eğitmenlerimiz ve benim için de geçerli olan bir şey var. Lisansı aldıktan sonra bu sadece bir başlangıç oluyor. Siz bu işi ve bu eğitmenliği sürdürdüğünüz süre boyunca bir zin üyesi olarak, yani Zumba eğitmen ağına dahil biri olarak her ay ya da her hafta orijinal koreografileri, müzikleri ve hareketleri takip edip kendinizi sürekli eğitmek durumundasınız. Ne kadar kendinizi iyi eğitirseniz üyeleriniz de o kadar farklı bir yelpaze görür.
Çok keyifli, çok evet, çok eğlenceli. Yani ben bu tarafı bilmiyordum. Yani sürekli olarak yenilemek, geliştirmek, takip etmek, yeni koreografiler, yeni müzikler, sürekli bunların takip ediliyor olması şartı olduğunu bilmiyordum mesela.
Var, şöyle söyleyeyim Özgür Bey. Siz eğitimini aldınız ve lisans sahibi bir eğitmen oldunuz. ZIN, yani Zumba Instructor Network ağına üye oluyorsunuz. Ve bir eğitmen olarak bundan sonraki tüm aşamalarda yeni koreografileri, müzikleri, Zumba'nın orijinal müziklerini ve sporla iç içe geçen fitness hareketlerini sürekli güncellenmiş ve yenilenmiş olarak kendi eğitim kapasitenize ekliyorsunuz. Yani kendinizi geliştiriyorsunuz. Sertifika aldıktan sonra bu sistemde bulunmazsanız sadece ilk aldığınız eğitimle belli bir süre kendinizi tekrar edersiniz.
Sonra zaten kimse gelmez.
Şöyle bir durum var. Zaten bir süre sonra. Rutin olursunuz ve Zumba'nın kendi içerisinde de bir uygulaması var Özgür Bey. Eğer bu sisteme dahil değilseniz zaten lisansınız bir yıl geçerli.
Sonra iptal olur.
Aynen. Aynen.
Bakın bunları öğrendik. Peki herkes Zumba yapabilir mi? Bir yaş sınırı var mı?
Herkes Zumba yapabilir. Çok ciddi bir sağlık problemi yaşanmıyorsa tabii ki yapabilir. Şöyle bir örnek verebiliriz. 0-3 yaş arası Zumbini sınıfları var.
Onlar da yapabiliyor.
Evet, Zumbini derken şunu kastediyoruz. Yani şarkı söylemek, öğrenmek için ebeveynle gelen, çocuklarla ebeveynler arasındaki iletişimi güçlendiren grup. Zumba Kids Junior var. 4-12 yaş arası gruba hitap eder. Hem çocuklarda koordinasyonu, hem kondisyonu, hem de metabolizmayı hızlandırmak için uygulanan bir grup. Diğer grupların hepsinde yine tüm katılımcılar bulunabilir. Ancak 60 kuşağı için Zumba Gold, yetişkin olgun gruplarımız için Zumba Gold sınıfları oluşturulur. Kısacası her yaştan herkese hitap edebilir.
Peki kadınlar mı daha çok yapıyor, erkekler mi?
Genel anlamda bayanların katılımı daha çok. Erkek katılımcılarımız, erkek üyelerimiz de derslerimizde var. Bunda daha çok şunun etkisi oluyor. Dans içerikli olduğu için sanırım bayanlar daha yatkın olduğunu düşünüyor ve beyler daha çekimser davranıyor. Aslında dersimizin özü sadece dans değil. Zumba bir dans fitness egzersiz dersidir. Yani kardiyovasküler egzersiz yaparsınız. Bu da sizin dolaşım sisteminizi, kalp ve damar sağlığınıza olumlu etki yapar. Tansiyonunuzu dengeler. Daha düzenli bir uyku düzeniniz olmanızı sağlar. Mutluluk hormonunu çok fazla salgılamaya başladığınız için motivasyonunuz ve özgüveniniz yüksek olur.
Oo, iyiymiş.
Evet, psikolojiniz daha iyi. durumda olur. Kendinizi daha az stresli hissedersiniz. Zaten bu egzersizi yaparken de siz aynı şekilde dansla birlikte fitness çalıştığınız için eğlenerek bu egzersizi bitirmiş olursunuz. Yani geçen 50-55 dakikalık sürenin nasıl başladığını ve bittiğini fark edemeden ders sonlanmış olur. Ve siz hem kardiyovasküler egzersiz yapmış olursunuz hem de aynı zamanda çok mutlu bir şekilde dersten çıkmış olursunuz. Çok eğlencelidir derslerimiz.
Yani stres atmak için de birebir. Tabii ki. Motivasyon için de birebir.
Tabii
peki,
ki.
Peki kilo vermek için?
Harika. Kardiyovasküler egzersizlerde evet. Bu aslında bizim daha çok sorduğunuz ya bayanlar, erkekler derken bayan üyelerimizin tercih etmesindeki bir neden de bu tabii ki yağ yakabilmek. Ve kardiyovasküler egzersizlerin temelinde hepsinde yağ yakımı vardır. Dolayısıyla zumbaya girdiğinizde bir zumba dersine ortalama 600-650 kadar kalori yakarsınız. Ve temponuz...
Yani 50 dakika içinde mi?
Evet. Bu sizin temponuza bağlıdır. Bu ortalama verilen bir kalori. Ama siz daha yüksek eforda ve daha çabuk, daha kondisyon harcayarak yaparsanız bu kondisyon sonucunda siz o kalori tutarını arttırabilirsiniz.
Yani 1000 kaloriye kadar yakabilir miyim?
Çok uzun. Şöyle 50 dakika değil 60 dakikalık bir ders içerisinde mesela Zumba by Strong dersi gibi.
Yani en
çıtası
yaparsan,
çıtası daha yüksek daha derslerde evet bunun kalori oranını arttırabilirsiniz. Daha düşük tempolarda kalori oranını da azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi temponuzla ilgili bir şey.
Çok çok güzelmiş yani ben bunu sevdim ama o işte strong seviyeye profesyonel daha güçlü seviyeye çıkabilmek için herhalde bayağı zaman harcamak lazım. Bir anda olacağını zannetmiyorum onun. Çünkü
şöyle
zorlar çünkü vücudu diye düşündüm.
İlk önce vücudun tabii ki kaslarımızın da vücudumuzun da bir hazırlık aşaması olduğunu söylemeliyim. Zumba'dan başladığınız anda zaten o süreç içerisinde bir kondisyon ve koordinasyon kazanıyorsunuz. Daha sonra da diğer gruplara geçerek çıtayı kendiniz yükseltebilirsiniz. Burada önemli olan nokta çok ciddi bir sağlık probleminizin olmaması.
Ben hiç spor yapmıyorum. Uzun zaman hiç spor
gelebilirsiniz
yapmadım.
Gelebilirsiniz zumbaya.
Şimdi başlamadan önce bir ısınma devresi geçiriyor muyuz?
Tabii ki.
Yoksa direkt dans etmeye başlıyor muyuz?
Şöyle kardiyovasküler egzersizlerin hepsinde ilk 10-12 dakika zaten ısınma hareketleriyle
ısınma. Yani
geçiyor.
Düşük tempoda önce ısınıyoruz dans ederek. Aynen. Küçük tempoyla warm up yapıyoruz.
Ve Özgür Bey biz bu ısınma hareketlerini de yine zumbanın kendi ısınma hareketleri ve şarkıları, orijinal şarkıları içerisinde yapıyoruz. Hı-hı. Yani rutin, her salonda gördüğünüz bir ısınma hareketleri dışında biz bunu dans koreografisi, yani Latin danslarında ekleyerek ısınma hareketleriyle harmanlıyoruz. Dolayısıyla siz dans ederek ısınma hareketlerini yaparak derse giriyorsunuz. Ve ilk 10 dakika ısınmayla geçiyor ve kardiyovasküler egzersiz olduğundan dolayı da yine son 7-8 dakikamızı soğuma hareketlerine esneme stretching hareketlerini bırakıyoruz.
Çok güzel. Peki diğer spor aktivitelerinden farkı ne? Avantajı ne? Öne çıkan ayrılan yönü ne?
Tamam.
Niye zumba yapayım? Niye başka bir şey yapmayayım da zumba yapayım?
Size şöyle anlatabilirim.
İkna et beni.
Tabii ki. Özgür Bey şöyle anlatabiliriz bunu. Şimdi siz spor salonuna gittiğinizde ya da fitness ağırlıklı çalışmak istediğinizde kas sağlığınız için, vücut sağlığınız için zinde olmak, fit olmak vesaire listemiz uzayabilir. Spor salonuna gittiğinizde, fitness salonuna girdiğinizde rutin olarak çalıştığınız belli aletli ya da aletsiz hareketler olacaktır. Ve bunlar belli setlerde ve belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmesi
bir
istenir.
Rutin olacak.
Evet ve siz bu rutini her gün tekrarladığınız için bunu sağlığınız için yapsanız dahi bir süre sonra bunun bir rutine bağlanmasından dolayı farklı bir spora yönelmek isteyebilir ya da farklı bir grup derslerine katılım, pilates vesaire gibi seçenek sunulabilir. Ama burada önemli olan şu bizim dersimiz fitness ve dans egzersizi. Bizim dediğim gibi konuşmanın başında da anlattığım gibi sürekli güncellenen bir ders içeriğimiz var. Yani siz o rutine hiçbir zaman bu ders içinde bağlı kalamıyorsunuz. En fazla bir rutini bir ay yaşayabilirsiniz. Bir ay sonrasında şarkılar tekrar değişir, hareketler tekrar değişir, müzik de tekrar değişir. Dolayısıyla fitness'ı eğlenerek, dans ederek, yağ yakarak, kendi sağlığınıza katkıda bulunarak ve sürekli bir değişim içinde yapmak istiyorsanız zumba size göre bir ders.
Bana göre evet, ben şu an buna karar verdim yani.
Çok teşekkürler.
İkna oldum. Zumba gerçekten harikulade. Tansiyona da iyi geliyor.
Evet.
Kalp kardiyo da iyi geliyor. Serotonin salgılatıp
evet.
mutluluk hormonunu arttırıyor. Motivasyon etkisi yaratıyor.
Çok
yağ
doğru.
yaktırıyor.
Evet.
Aynı zamanda kasları da uzatıyor.
Tabii.
Diğer fitness çalışmalarında genelde hep kaslar kısalıyor.
Şöyle düşünebilirsiniz. Biz kardiyovasküler egzersizler içerisinde söylemiştim. Isınma ve aynı zamanda soğuma hareketlerimiz var ders
sistemde. Yani
stretching, esneme hareketlerimiz ya da soğuma hareketlerimizde de aynı şekilde kaslarımızı esnetecek, uzatacak hareketleri yapıyoruz. Genel anlamda dersimizin en az 40-45 dakikası dans ve fitness egzersizinden oluşuyor ve bunun içeriğinde de salsa, mambo, reggaeton, merengue, kumbia gibi sayısız Latin dans figürleri, hip hop gibi farklı dans figürleri de uyguluyorsunuz. Tamamen eğlenerek fitness çalışıyorsunuz. Daha doğrusu siz dans ederken fitness yaptığınızın farkına varmıyorsunuz. Ders bittiğinde bütün kaslarınızı çalıştırmış oluyorsunuz.
Harikaymış. Çok çok mutlu oldum ki az önceki o dans figürlerinin çoğunun ismini yeni duydum. Ama yapmayı merakla beklemekteyim. Her yerde yapılabilir mi? Son soruyu sorayım.
Tabii ki. Her yerde yapılabilir. Sosyal medya üzerinden de aynı şekilde eğitmen arkadaşlarımızın da bazı paylaşımlarında da görülebildiği gibi yolda, stüdyoda, yeşil piknik alanında arkadaşların bir araya geldiği bir ortamda, kısacası yeterli alan varsa Özgür Bey. Ve evet, her yerde müzik olduğu sürece yapılabilir.
Şimdi bizim burada müzik var, stüdyo alanımız da var.
Yapılabilir.
O zaman biz şimdi yapacağız. Bize müsaade, biz zumba yapmaya gidiyoruz. Ama veda etmemiz lazım önce.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yeşim Sönmez'e bize verdiği bu güzel bilgilerden dolayı.
Ben çok
dolayı.
Teşekkür ederim.
Zumba'yı bize sevdirdiği için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Teknik Masa'da Cihan Aydoğan, çok teşekkür ediyoruz. Yine bize yardımcı oldu. Yapımcımız sevgili Didem Öztaşbaşı ve şu an yanımızda olmayan Ebru Cengiz'e de tekrar bir kere daha geçmiş olsun dileyelim. Ona da çok selamlar iletelim. Yine bir radyo doktorunun sonuna geldik. Umarız ki radyodan hayatınıza yine dokunabildik. Bir şeylerin farkına varmanızı sağlayabildik. Önümüzdeki hafta yine Perşembe 14.05'te tekrar burada olana dek hepiniz sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru. Thank you.